Leviler 14. bölüm 10. ayete geldik. Rab Musa'ya şöyle dedi. Cüzzam hastasının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir. Hasta kahine götürülecek. Kahin hastaya ordugahın dışında bakacak. Hastalık iyileşmişse pak kılınacak kişi için iki temiz, canlı kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercan köşk otu getirilmesini buyuracak. Kahinin buyruğuyla kuşlardan biri toprak bir kapta akarsuyun üzerinde kesilecek. Sonra kahin canlı kuşu, sedir ağacını, kırmızı ipliği ve mercan köşk otunu akarsuyun üzerinde kesilen kuşun kanına batıracak. Ve pak kılınacak kişinin üzerine 7 kez serpecek, onu temiz ilan edip canlı kuşu kıra salacak. Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak. Bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak. Artık ordugaha girebilir ama 7 gün çadırının dışında kalmalı. 7. gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak. Kendisi de yıkandıktan sonra temiz sayılacak. İlk 9 ayet böyle. 10. ayete geldiğimizde 8. günde diyor, kusursuz 2 erkek kuzu ve 1 yıllık kusursuz 1 dişi kuzu ve ekmek takdimesi olarak yağla yoğrulmuş 1 efa ince un ve 1 lok zeytinyağı getirecek. Paklanmış cüzzamlı şimdi toplum içine girebilir. Şimdi toplumun bir parçası Tanrı halkına ait olduğu için diğer İsrail oğullarının yaptığı gibi o da Rabbe sunular getirmelidir. Uzun zaman bunu yapmamıştı. 2 erkek kuzu, 1 dişi kuzu, tahıl sunusu ve yağ getirmelidir. Bunlar bir İsraillinin hayatı boyunca sunabileceği sunulardır. Bunu yapmasına izin verildiğine göre o şimdi toplum içine kabul edilmiştir. Paklama işiyle görevli kahin bütün bunları ve pak kılacağı kişiyi Rabbin huzurunda buluşma çadırının giriş bölümünde bekletecek. Sonra kahin erkek kuzulardan birini alıp bir lok zeytinyağı ile birlikte Rabbe suç sunusu olarak sunacak. Sallamalık sunu olarak bunları Rabbin huzurunda sallayacak. Erkek kuzuyu günah sunusunun ve yakılmalık adağın kesildiği kutsal yerde kesecek. Çünkü günah sunusu gibi suç sunusu da kahine aittir. Çok kutsaldır. Kahin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek. Sonra bir lok zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek. Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek. Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürerek Rabbin huzurunda kişinin kirliliğini bağışlatacak. Sonra günah sunusunu sunarak pak kılınacak kişiyi bağışlatacak ve yakılmalık adağı kesecek. Tahıl sunusuyla yakılmalık adağı sunakta sunacak. Böylece kahin kişinin kirliliğini bağışlatacak ve kişi temiz sayılacaktır. Leviler 14-11-20 ayetler arasında. Burada anlatılan olaylar aslında birbirine eklenmiş küçük eylemlerden oluşan tek bir törendir. Tüm bu sunuların bir çırpıda sunulmasıyla paklanmış cüzzamlı şimdi herkes gibi Tanrı önünde durabilirdi. Şimdi onun diğer İsraillilerden farkı yoktu. Paklanmış, temize çıkarılmış cüzzamlı bir erkek kuzu getiriyor. Bunun anlamı ne olabilir? Bu onun hala bir günahlı olduğunu ve günahları için bir günah kuzusu sunulması gerektiğini hatırlatır. Bu kuzu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıttığı kanı sunduğu sonsuz kurbanı dile getirir. Herkesin bu kan sayesinde temizlenmeye ihtiyacı vardır. Eski antlaşma döneminin insanları kuzuların kanıyla günahlarından aklanamazlardı. Onlar sadece Mesih'e işaret ediyordu. Ancak Mesih'in kanı bizi günahlarımızdan arıtabilir. Onun kanı demek, Golgota'daki olay demektir. Kafatası ya da Golgota, kanlı çarmıh nedeniyle değil ama İsa Mesih'in sizin ve benim için orada ölmüş olması nedeniyle çok güzel bir yerdir. Gelmiş geçmiş en büyük savaşın yapıldığı bu yerde savaştan geri kalan sesler ve görüntüler hala duyulup görülebilmektedir. Bileklerin acımasız çivilerle çarmıha çivilenmesi, kana susamış kalabalıkların bağırışmaları ve ölmek üzere olan bir hırsızın okuduğu lanetlerden sonra Golgota galibi İsa'nın tamamlandı diye bağırması. Golgota'daki bu ruhsal savaş kurbanı, Resul Paulus'un Galatyalılar 2:20'deki sözlerinde beni seven ve kendisini benim uğruma feda eden Tanrı'nın oğlu ifadesinde açıkça görülmektedir. İşte çarmıhın duyurduğu haber budur. İsa sizin için öldü. İsa'nın sizin yerinize, sizin uğrunuza ölmüş olduğunu kabul ediyor musunuz? Levililer kitabında ve özellikle bu 14. bölümde sözü geçen kurbanlar, sunular hep İsa Mesih'ten söz eder. Paklanan cüzzamlı ancak İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü sayesinde Tanrı huzurunda kabul edilebilir. Cüzzamından temizlendi diye bu adamın bu bağlantıda hiçbir özelliği olamaz. Çok kez bazı Mesih imanlarına rastlarız. Sözlerinden, davranışlarından kendilerini özel kişiler gördükleri belli oluyor. Diğerlerinden biraz geri dururlar, sanki kendi seviyelerinde ruhsal imanlı bulamıyorlarmış gibi davranırlar. Kardeşim, hepimiz aynı durumdayız. Hepimiz Tanrı'ya tek bir yol ile yaklaşabiliriz. Her birimiz Tanrı katında kabul bulacaksak, bunu ancak İsa Mesih sayesinde ve ona olan iman ile bulacağız. Her birimizin yıkanmaya, temizlenmeye ihtiyacımız vardır. Hatırlarsanız İsa öğrencilerin ayaklarını yıkamak isteyince elçi Petros buna itiraz etmiş ve benim ayaklarımı asla yıkayamayacaksın deyince İsa seni yıkamazsam benimle payın olmaz yanıtını verdi. Kardeşim, burada bizim için büyük bir ders vardır. Evet, cüzzamlı tekrar toplum içine geri gelmişti. Cüzzamından arıtılmıştı. Ama yine de halkın diğer üyeleri gibi o da Tanrı önünde bir günahlı olarak durmak zorundaydı. Onun da diğerleri gibi Tanrı önünde sürekli şekilde temizlenmeye ihtiyacı vardı. 21-32 ayetleri fakir bir kişinin durumunda nasıl bir sunu getirilmesi gerektiğini belirtir. Tabii ki birisi cüzzamlı olduysa onun maddi durumunun iyi olacağını tahmin edemeyiz. Rab her zaman fakirlerin durumunu dikkate alır ve onlar için özel bir sağlayışı vardır. Hiç kimse fakir olduğundan dolayı Tanrı'nın huzuruna girmekten men edilemez. Güvercin ya da kumru sunu olarak kabul ediliyordu. Eğer kişi yoksulsa ve bunları alacak gücü yoksa, kirliliğini bağışlatmak üzere sallamalık suç sunusu olarak bir erkek kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un ve bir lok zeytinyağı alacak. Gücü oranında biri günah sunusu, öbürü yakılmalık adak olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin sunacak. Pak kılınmak için 8. gün hepsini Rabbin huzuruna, buluşma çadırının giriş bölümüne getirip kahine verecek. Kahin suç sunusu olan erkek kuzuyla bir lok zeytinyağını alıp sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda sallayacak. Suç sunusu olan kuzuyu kesecek. Sununun kanını pak kılınan kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına sürecek. Sonra kendi sol avucuna biraz zeytinyağı dökecek. Sağ parmağını sol avucundaki yağa batıracak, Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Avucundaki yağdan pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanını sürdüğü yerlere sürecek. Avucunda kalan yağı Rabbin huzurunda kirliliğini bağışlatmak üzere pak kılınacak kişinin başına sürecek. Sonra kişinin gücü oranında aldığı kumrulardan ya da güvercinlerden birini günah sunusu, öbürünü yakılmalık adak olarak tahıl sunusuyla birlikte sunacak. Kahin böylece pak kılınan kişinin kirliliğini Rabbin huzurunda bağışlatacak. Deri hastası olup da temiz kılınmaya parasal gücü yetmeyen kişiler için bu yasa geçerlidir. Leviler 14-21-32 ayetler arası. Evet, az önce de belirttiğim gibi burada yaşanan yoksul cüzzamlılar için bir kolaylığın sağlandığını görüyoruz. Temizlenen cüzzamlı eğer istenilen hayvanları alamayacak kadar fakirse, o zaman kendisi günah ve yakmalık sunu olarak iki kumru ya da iki güvercin getirmesi için izin verildi ama suç sunusu için kuzu getirmesi zorunluydu. Yoksul olmak, sunu getirmemek için bir bahane olamazdı. Yoksul da olsalar Tanrı onların çabalarını görmek istiyor. Oğlum, bana yüreğini ver, sözlerin sunulacak hayvanın yerini tutar. Evet, Tanrı bizden sürekli sunu istemez ama sunağın önünde zengin ile yoksul arasında bir fark yoktur. Bunu görmemiz gerekir. İki kuzu sunmakla dürüst yürekle iki güvercin sunmak arasında fark yoktur. Tanrı insanın sahip olmadığına değil, sahip olduğuna bakar. Sunu küçük de olsa aynı tören uygulanır. Onların canları da Mesih için değerlidir. Rab İsa Mesih'e olan imanda kişi ayrımı hiçbir zaman yapılmamalıdır. Evet, içinde cüzzam olan bir evin törensel paklanmasına geliyoruz şimdi. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi: size mülk olarak vereceğim Kenan ülkesine gittiğiniz zaman ülkenizdeki bir eve küf hastalığı gönderirsem, ev sahibi gidip kahine evimde küfe benzer bir hastalık gördüm diye haber vermeli. Kahin küfe bakmaya gitmeden önce evdeki her şeyin kirli sayılmaması için evin boşaltılmasını buyuracak. Sonra evi görmeye gidecek. Leviler 14-33-36. İtiraf etmeliyim ki bir evin yapısında cüzdan bulmak biraz zordur. Burada tam anlamıyla ne açıklandığı bilinmiyor. Belki de evin mobilyasında cüzdan şeklinde gelişen bir çeşit mantar ya da küf gibi çürüme olabilirdi. Kahin yeşilimsi ya da kızılımsı renkleri arayacaktı evin yapısında. Böyle bir şey bulursa 7 gün sonra onu tekrar gözden geçirecekti. Eğer yayılmışsa evin taşları sökülüp uzak bir yere atılacaktı. Bunu kendi durumumuza uygulayacak olursak, kendimizi bu yeryüzünde, bu bedende eski bir evde yaşıyor gibi görmeliyiz. Bu dünyada yaşıyoruz ve dünya günaha bulaşmıştır. İçinde yaşamakta olduğumuz bu eski ev, cüzzam ile, günah ile doludur kardeşim. Evin törensel paklanmasında 3 safha vardır. İlkin evden eşyalar ve insanlar boşaltılır. Kahin evi bu durumda teftiş edip 7 günlük bir süre için evi kapatır. 7 günün sonunda bir kez daha teftiş eder. Duvarlarda cüzzam izlerini bulmuşsa ve bu yayılmaktaysa cüzzamın yayıldığı yerde duvardan alçıyı söker ve hastalıklı taşları alıp götürür. Duvarlara yayılan küfe bakacak. Eğer küf yeşilimsi ya da kırmızımsı lekeler halindeyse ve duvarın içine işlemişse, kahin evi terk edecek ve 7 gün süreyle kapalı tutacak. 7. gün geri dönecek ve eve yine bakacak. Eğer küf duvarlara yayılmışsa, küflü taşları söküp kentin dışına kirli sayılan bir yere atmaları için buyruk verecek. Evin içindeki bütün sıvayı kazdıracak. Moloz kentin dışına kirli sayılan bir yere dökülecek. Sökülen taşların yerine başka taşlar koyup evi yeniden sıvayacaklar. Leviler 14-37-42 ayetler arası. Kahin onarılmış olan evde yine cüzzam izlerini bulursa, o zaman ev yıkılacaktı. Biliyor musunuz? Gün gelecek cüzzam ile kirlenmiş olan bu dünyamızı Tanrı tamamıyla yok edecektir. Onu tertemiz yapacaktır. Yeni bir yer ve yeni bir gök olacaktır. Bu yeni yerde ve yeni gökte, yani Rabbin cennetinde, Rabbin yanında hiç günah olmayacaktır. Taşları sökülüp sıvası kazınan evde yeni sıva yapıldıktan sonra küf yine ortaya çıkarsa kahin gidip eve bakacak. Küf yayılmışsa önü alınamaz demektir. Ev kirli sayılır, yıkılmalıdır. Taşları, keresteleri bütün harcı kent dışına kirli sayılan bir yere atılmalıdır. Evin kapalı olduğu günlerde eve giren biri akşama kadar kirli sayılacak. O evde yatan ya da yemek yiyen biri giysilerini yıkamalı. Leviler 14:43-47 ayetler arası. Kahin yeni yapılmış olan evde hastalığın kalıntılarını bulursa o ev yıkılıp yok edilmeliydi. Tanrı'nın cüzzamla çürümüş, yani günahla yozlaşmış olan bu dünyayı yıkacağı gün gelecektir değerli dinleyicilerimiz. O zaman onu temizleyecektir. Günahın barınamayacağı yeni bir gök, yeni bir dünya yaratacaktır Rabbimiz. Burada eğer ev sıvandıktan sonra küf çıkmazsa yine cüzzamların durumunda olduğu gibi iki kuş kullanılacak ve törensel bir temizleme, paklama yapılacaktır. Ev sıvandıktan sonra kahin eve girip bakacak. Küf yayılmamışsa evi temiz ilan edecektir diyor 48. ayet. Çünkü küf geçmiş demektir. Bundan sonraki töreni dikkatle dinleyin. Evi paklamak için iki kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve zufa otu alacak. Kuşlardan birini toprak bir kapta akarsuyun üzerinde kesecek. Sedir ağacını, zufa otunu, kırmızı ipliği canlı kuşu alıp kesilen kuşun kanına ve akarsuya batıracak. 7 kere eve serpecek. Böylece kuşun kanı, akarsu, canlı kuş, sedir ağacı, zufa otu ve kırmızı iplikle evi paklamış olacak. Sonra canlı kuşu kent dışına kıra salacak. Böylece evin kirliliğini bağışlatacak ve ev temiz sayılacaktır diyor Leviler 14. bölüm 49-53 ayetler arasında. Şimdi buradaki yasa evde cüzzam görülmesiyle ilgilidir. Arezide evde değil çadırlarda kaldıklarında eski yasaya ek olarak cüzzam ile ilgili yasa verilir. Giysideki küf ile evdeki cüzzam anlaşılmaz şekilde Tanrı tarafından oluşturulabilir. O evin taş ve kerestesiyle birlikte yok edilmesi gerekiyordu. Söz verilen Kenan diyarında bile evlerde cüzzam bulunabilirdi. Kutsal bir yer olsa bile içindekiler kutsal olmadığından cüzzam görülebilirdi. Bir yer ya da topluluk kötü insanları Tanrı'nın yargısından koruyamaz. Ev sahibinin de gidip kahine haber vermesi gerekiyordu. Günahın olduğu evde de yürekte de sorun var demektir. İnsanlar da ailelerindeki günahı fark edince uzaklaştırmalıdır. Evde bir salgın varsa yayılmadan ortadan kaldırılmalıdır. Kahin evde cüzzam bulduğunda onu temizlemeye çalışmalıdır. Bu bedeni korumak için kangrenli ayağı kesmek gibidir. Bozulmanın yayılmadan giderilmesi gerekir. Küçük maya tüm hamuru mayalar. Sağ elin seni suçlu çıkarıyorsa kes at onu dedi İsa Mesih. Yine de evde kalırsa tüm ev yıkılıp malzemeler uzağa taşınacaktı. Hastalıklı evde yaşamaktansa evsiz kalmak daha uygundur. Günah da aileleri ve kiliseleri çökertir. Babil iyileşmezse terk edilecekti. Herhangi bir taşı bile kullanılmayacaktı. Bedenlerimizdeki günah ve çürüme artıkları evdeki cüzzam gibidir. Duvarları sıvansa da tümüyle temiz olamaz. Bedenlerimiz de ölünce günahtan özgür kalır. hastalıklı taşların evden uzaklaştırılması cüzzamın yayılımını engelleyip temizlenmeyi sağlayabilirdi. Törensel temizlik yayılıp İsraillilerin oturabileceği hale getirilebilirdi. Tören cüzzamlı kişiye yapılan bir ayindi. İnsanın hatırı için ev cezalandırılmış oluyordu. Kutsal bir ulus olduklarından İsrail'in evleri adanmıştı. Dolayısıyla temiz tutulmalı ve Tanrı'nın hizmetine hazır olmalıydı. Bizim evlerimiz de aynı şekilde Rab'be hizmet etmelidir. Bazısı evde cüzzam olmasını puta tapmayla özdeşleştirmiştir. Babil'deki tutsaklığa dek Tanrı evleri yıkıp temiz olmayan bir yere taşımıştır. Her türlü cüzzam, uyuz, giysiye ya da eve bulaşan küf, şiş, kabuk ya da parlak lekelerle ilgili yasa budur diyor 54-57 ayetler arasında. Bunların ne zaman kirli, ne zaman temiz olduğu bu yasaya göre bilinebilir. Cüzzam yasası budur. Değerli kardeşim, tüm bu okuduklarımızdan görüyoruz ki cüzzamın törensel temizlenmesi için bu yasa uygulanmalıdır. Dediğim gibi bu sadece törensel bir uygulamadır. Cüzzamın tedavisi değildir. Törenin baş amacı bir şeyler öğretmektir. Bunların ne zaman kirli, ne zaman temiz olduğu bu yasaya göre bilinebilir diye yazıldı. Burada bizim için önemli dersler vardır. Ruhsal açıdan sen ve ben ruhsal cüzzama yakalanmış kişileriz. Sen ya da ben Mesih ise aracı olmadan cennete girebilmiş olsaydık ki bu imkansızdır. Ama farz edelim ki girdik. O zaman tüm sonsuzluk boyunca cennetin yollarını dolaşıp kirlidir, kirlidir diye bağırmamız gerekecektir. Yani kendimiz hakkında kirliyiz, kirliyiz demeliydik. O zaman cennetten atılacaktık. Rab-i İsa Mesih'te sevilmiş olanda biz kabul edildik. Dostum, sen temizlenmek, paklanmak için İsa Mesih'e geldin mi? Geldinse sana ne mutlu, çünkü o seni temiz ilan etti, pak kıldı. Yoksa sen hala kirlidir, murdardır diye bağıra bağıra dolaşıyor musun? Buna gerek yok. İsa Mesih'e gelip iman ettiğinde İsa Mesih seni bu günah cüzzamından, günah kirliliğinden kurtarır, seni pak, temiz yapar. İşte bu inayettir kardeşim.